Ayrım 5.
Hızla gidip içeri girmesini önlemiş. Ben Rahip Avril, dost olarak geliyorum. Nasıl gelirseniz gelin, sırtınızdaki giysi annemi korkutabilir. Pazartesi günü kapı gene zorlanmış. Bayan de Saint-Ange'ı giriş aralığına doğru sürükleyerek götürürken annem kimseyi kabul etmiyor demiş kız kardeşim. Öyle olsun, ancak sizinle son derece önemli bir konuyu görüşmem gerek. Annemizin kanışlarını, inançlarını biliyorum. Onları ben de biliyorum demiş kız kardeşim soğuk bir sesle. Annemin aklı tamamıyla başında. Bir papazla konuşmak dilediği gün onunla konuşacaktır. Çarşamba sabahı Prag uçağına bindiği ana dek annem papazla görüşmeyi dilememişti. Öğleyin telefon ettim. Pupet sesimi o kadar iyi işitiyordu ki gitmedin demek dedi bana. Annemin durumu çok iyiymiş. Perşembe günü de öyle. Cuma günü bu kadar uzaktan telefon etmemden ötürü gururu okşanmış. Benimle konuştu annem. Biraz kitap okuyor, bulmaca çözüyormuş. Cumartesi günü telefon edemedim. Pazar akşamı saat 11.30'da diyatoların numarasını arattım. Telefonun bağlanmasını odamda beklerken bir telgraf getirdiler. Annem pek yorgun, dönebilir misin? Francine, Pupet'in klinikte yattığını haber verdi. Az sonra onunla konuşuyordum telefonda. Korkunç bir gün geçirdik dedi. Aralıksız annemin elini elimde tuttum. Yalvarıyordu hep. Bırakma beni, gitmeyeyim. Simon'u bir daha göremeyeceğim deyip duruyordu. Şimdi Ekanil verdiler. Uyuyor. Ertesi gün saat 10.30'da kalkan uçakta bana bir yer ayırtılmasını kapıcıdan istedim. Söz verilmişti bir takım yerlere. Sartre bir iki gün daha beklememi salık veriyordu. Olacak şey değildi. Annemi ölümünden önce bir daha görmeye pek öyle can atıyor değildim. Ama onun beni bir daha göremeyeceği düşüncesine katlanmak olanaksızdı. Anı diye bir şey kalmayacağına göre bir ana bu kadar önem vermek niye? Gönül onarımı diye bir şey de olmayacaktı. Can çekişen bir insanın son acılarına saltın sığdırılabileceğini kendi hesabıma, kemiklerimin iliğine dek anladım. Pazartesi günü 1.30'da 114 sayılı odaya girdim. Geleceğimi haber alan anne bu dönüşü tasarılarıma uygun sanıyordu. Kara gözlüğünü çıkardı, bana gülümsedi. Yatıştırıcı ilaçların etkisinde bir esenlik duygusu içindeydi. Yüzü değişmişti, benzi sararmıştı. Sağ gözünün altında burnu boyunca inen şiş bir kıvrım vardı. Buna karşılık masaların hepsinin üzerinde çiçekler duruyordu yeniden. Bayan Leblon gitmişti. Damla damla besin aktarımına son verildiği için annem özel bir hemşireyi gereksemiyordu. Gittiğimin akşamı Bayan Leblon 2 saat sürecek olan bir kan aktarımına girişmiş. Aşırı çalıştırılmış damarlar kana plazmaya göre daha da az dayanabiliyormuş. 5 dakika boyunca annem haykırmış durmuş. Kesin artık demiş Pupet. Hemşire yanaşmayacak olmuş. Doktor ne der sonra? Bütün sorumu üstüme alıyorum. Gerçekten de ne pek öfkelenmiş. Yaranın kapanması daha uzun sürecek. Oysa yaranın kapanmayacağını pek güzel biliyordu. İçinden bağırsağın boşaldığı bir akarca meydana gelmişti. Yeni bir tıkanmayı önleyen de buydu. Çünkü bağırsak hareketi durmuştu. Annem ne kadar dayanabilirdi daha? Yapılan çözümlemelere göre Uğur son derece azgın bir sarkomdu. Örgenliğin her yanına yayılmaya başlamıştı. Bununla birlikte annemin yaşından ötürü evrimi oldukça uzun sürebilirdi. Annem son iki günün olaylarını anlattı bana. Cumartesi günü Simenon'un bir romanına başlamış, bulmacalarda Pupet'i yenmişti. Masasının üzerinde gazetelerden kestiği bulmacalar yığılıyordu. Pazar günü boğazından bir türlü geçmeyen bir patates ezmesi yemişti öğle yemeğinde. Gerçekte onu kırıp geçiren hastalığın kol atmasının başlamasıydı. Arkasından uykuya dalmadan uzun bir karabasana uğramıştı. Bir deliğin üzerinde mavi bir çarşafın içindeymişim. Kız kardeşin tutuyormuş çarşafı, yalvarıyormuşum ona. Bırakma beni, deliğe düşmeyeyim. Tutuyorum, düşmezsin diyormuş Pupet. Geceyi bir koltukta oturarak geçirmişti. Her zaman kardeşimin uykusunu kendine tasa edinen annem ona uyuma diyormuş. Bırakma beni, gitmeyeyim. Uyuyakalırsam uyandır beni. Uyurken gitmeme meydan verme, bırakma beni. Kız kardeşimin anlattığına göre annem bir ara bitkin, gözlerini kapamış. Elleri çarşafları pençeler gibi olmuş. Hece hece söyleyerek yaşamak, yaşamak demiş. Kendisini bu boğucu kaygılardan kurtarmak için hekimler ekanil haplarıyla iğneleri yazmışlar. Annem doymazcasına isteyip duruyormuş bunları. Bütün gün keyfi pek yerindeydi. İzlenimlerinin tuhaflığı üzerinde uzun uzun durdu, konuştu. Karşımda beni yoran bir yuvarlak vardı. Kardeşin görmüyordu onu. Ona ört şu varlığa, gözden sakla diyordum. Oysa yuvarlak falan görmüyordu. Pencerenin söve pervazına takılı ufak bir maden yaprakmış bu gördüğü. Çok şükür artık onarılmış olan istoru biraz indirerek örtmüşlerdi onu. Chantal'la Catherine geldiler. Annem sevinçle bize dedi ki, Doktor P pek akıllıca davrandığımı söyledi. Akıllıca davranmışım her şeyde. Ameliyattan sonra sağlığım düzelirken uyluk kemiğim de kaynıyormuş. O akşam bir gece öncesi gözünü hemen hemen kırpmamış olan kız kardeşimin yerine annemin başında ben bekleyeyim dedim. Ama annem ona alışmıştı. Lionel'a da bakmış olduğu için onu benden çok daha usta, çok daha yetkili belliyordu. Salı günü iyi geçti. Gecesi gene karabasanlara uğramış. Beni bir kutuya yerleştiriyorlar diyormuş kız kardeşime. Buradayım ama kutunun içindeyim. Benim bu ama artık ben de değilim. Adamlar var, kutuyu götürüyorlar. Çırpınıyormuş. Bırakma beni, götürmesinler. Puppet uzun süre elini annemin alnında tutmuş. Söz veriyorum, seni kutuya yerleştirmeyecekler. Annem bir daha ekanil verilmesini istemiş. Gördüğü hayallerden sonunda kurtulan annem kız kardeşime sormuş durmuş. Ama ne demek oluyor bunlar, bu kutu, bu adamlar? Ameliyatından anılardı hepsi. Bakıcılar seni sedyede götürüyorlar, onu görüyorsun. Annem uyuyakalmış ama sabahı çaresiz kalmış hayvanların bütün üzüncü vardı gözlerinde. Hemşireler yatağını düzelttiği, sonra da bir sonda salarak onu işettiği zaman canı yandı, inildedi, ölgün bir sesle sordu bana. Atlatacak mıyım dersin? Payladım onu. Doktor neyi çekingen bir sesle sordu. Benden memnun musunuz? Hekim söylediğine pek inanmayan bir halle evet diye karşılık verdi. Ama annem denize düşenin yılana sarılması gibi sıkı sıkı sarıldı bu evete. Aşırı yorgunluğunu haklı gösterecek en sağlam sebepleri uydurup buluyordu hep. Çok su yitirmişti. Yediği patates ezmesi pek ağır gelmişti. O gün bir gün önceki yara tımarı 4 kez yapılacak yerde 3 kez yapılmış diye sitem ediyordu hemşirelere. Doktor ne akşam pek kızdı dedi bana. Onları bir güzel haşladı, görecektin. Üst üste hoşuna gittiği belli olarak pek kızdı dedi. Yüzü güzelliğini yitirmişti. Tikler oynatıyordu her yanını. Sesinde yeniden hınç, hakkını arama beliriyor, sivriliyordu. O kadar yorgunum ki diye çekiyordu içini. O gün öğleden sonra Mart'ın genç bir cizvit olan kardeşiyle görüşmeyi kabul etmişti. Başka zaman gelmesini söyleyeyim, istiyor musun? Hayır, kız kardeşin sevinecek gelmesine. İlahiyat konuları açarlar her görüşmelerinde. Ben gözlerimi kapayacağım, konuşmam gerekli olmayacak. O gün öğle yemeği yemedi. Başı göğsüne eğik uyuyakaldı. Puppet kapıyı açıp girince her şey bitti diye korktu. Charles Cordonnier ancak 5 dakika kaldı yanımızda. Babasının her hafta annemi çağırdığı öğle yemeklerinden söz açtı. Raspail bulvarındaki evde bu yakınlarda bir perşembe günü sizi yeniden görebileceğimi umarım dedi. Annem inanamayan içi yıkık bir halle baktı ona. Gene gelir miyim dersin? Yüzünde böyle bir umutsuzluk havasını o güne dek hiç görmemiştim. O gün artık umulacak bir şey kalmadığını anlamıştı. Sonunun öylesine yakın olduğunu düşünüyorduk ki Puppet geldiğinde ben ayrılmadım. Annem mırıldandı. Halim daha kötü demek, ikiniz de burada olduğunuza göre. Hep buradayız ya, ama ikiniz birden kalmazsınız. Gene kızmış gibi yaptım yalandan. Yüreğinde güç kalmamış da ondan buradayız. Ama kalmam seni kaygılandırmaktan başka işe yaramıyorsa giderim. Yok yok kal dedi annem utanmış sıkılmış gibi. Haksız yere sert davranışım beni çok üzüyordu. Gerçeğin kendisini ezdiği bir takım sözler yardımıyla bu gerçekten kurtulmaya uğraşacağı sırada onu susmaya mahkum ediyorduk. Tasarılarını içine atıp söylememeye, kuşkularını bastırmaya zorluyorduk kendisini. Yaşayışında bunca kez duyduğu şeyi yeniden duyuyordu. Hem suçlu hem anlaşılmamış bir kişi olduğunu. Ama bizim de başka bir şey yapmamız olanaksızdı. Umut, gereksindiği şeylerin başında geliyordu. Annemin yüzü Chantal'la Catherine'i o kadar korkuttu ki annelerine Paris'e dönmesini öğütlemek üzere Limoges'a telefon ettiler. Puppet'in ayakta duracak hali yoktu artık. Karar verdim. Bu gece burada ben kalacağım. Annem biraz tedirgin göründü. Bilecek misin? Karabasanlar gelince elini alnıma koymasını bilecek misin? Tabii anne. Aklından bir şeyler geçirdi. Gözümün içine içine baktı. Sen ürkütüyorsun beni. Bana düşünce adamı olarak verdiği değerden ötürü annem her zaman biraz çekinmişti benden. Oysa küçük kızına böyle bir değer vermekten bile bile sakınmıştı. Karşılık olarak ben erken yaşta annemin utangaçça davranışı beni de buz gibi dondurmuştu. Ben her şeye açık, özgür bir çocuktum. Sonra büyüklere bakmış, her birinin özel küçük duvarları arasında kapanarak yaşadığını görmüştüm. Annem ara sıra bu duvarda bir gedik açıyor, sonra hemen kapatıyordu onu. Kendine önemli bir eda vererek kadıncağız bana sırlarını açtı diye fısıldıyordu. Ya da dışarıdan o duvarlarda bir çatlaklığın farkına varılıyordu. Her şeyi gizli tutmaya pek meraklıdır. Hiçbir şey söylememişti bana ama anlaşıldığına göre İtiraflarla dedikodularda beni iğrendiren bir kaçaklık, bir gizlilik vardı. Kendi duvarlarımın gidiksiz olmasını istedim. Özellikle anneme bir şey açmamaya, sezdirmemeye özen gösteriyordum. Şaşkınlığa düşmesinden korkuyordum. Bana kınar gibi bakacağı düşüncesi beni yıldırıyordu. Kısa zaman sonra annem bana artık hiçbir şey sormaz oldu. İnançsızlığım üzerine yaptığımız kısa, çekişmeli konuşma ikimizin de oldukça büyük bir çaba göstermemizi gerektirdi. Gözyaşları yüreğime dokundu. Ama içimde olup bitenleri pek düşünmediğini, kendi başarısızlığına ağlamakta olduğunu çabuk kavradım. Dostluk yerine yılgıyı yeğ tutmakla beni büsbütün ürkekleştirdi. Herkesin ruhum için dua etmesini isteyecek yerde bana biraz güven, biraz yakınlık göstermiş olsaydı anlaşmamız gene de mümkün olabilirdi. Bunu yapmasını önleyen neydi biliyorum şimdi. Çok öcü vardı alınacak, çok yarası vardı sarılacak. Kendini kolay kolay başkasının yerine koyamaz, dünyaya başkasının gözüyle bakamazdı. Yaptığı işlerde, eylemlerinde özveriyle davranıyordu ama heyecanları kendi çerçevesinden çıkmasına meydan vermiyordu. Hem kendi gönlünde olup biteni görmekten kaçındığına göre beni anlamaya çalışması düşünülebilir miydi? Birliğimizi bozmayacak bir davranış türetmeye gelince, yaşayışında kendisini böyle bir işe hazırlayacak bir şey olmamıştı. Beklenmedik olaylar onu şaşkınlıktan çılgına döndürüyordu. Çünkü ancak hazır bir takım çerçeveler içerisinde düşünmeye, davranmaya, duymaya alıştırılmıştı. Aramızdaki susku büsbütün saydamsızlaştı. Lenvite adlı kitabımın çıkışına dek yaşayışım üzerine hemen hemen hiçbir şey bilmiyordu. Hiç değilse töre konusunda ağırbaşlı davrandığıma inandırmaya çalışmıştı kendini. Herkesin açıkça yaptığı dedikodular annemin bu hayalini yıktı. Ama o sırada ilişkilerimizde değişiklik olmuştu. Maddi bakımdan bana bağlıydı. Bana danışmadan herhangi bir kılgın karara varmıyordu. Ailenin orta direğiydim, oğlu gibiydim bir bakıma. Öte yandan tanınan bir yazardım. Durumun bu özelliği, yaşayışımın kurallara uymazlığını bir kerteye dek hoş gösteriyordu. Zaten yaşayışımı da kendince en yalın haline indirgiyordu. Ne olursa olsun medeni nikahtan dine daha az aykırı bir özgür birleşme içindeydim. Kitaplarımın içeriği sık sık gücüne gidiyordu ama kazandıkları başarı karşısında da gurur duyuyordu. Ancak bu başarının bana kendi gözünde kazandırdığı yetki onun bu tedirginliğini artırıyordu. Her türlü tartışmadan kaçınıyordum ama ne kadar kaçınsam da aslında belki de kaçındığım için kendisini yargıladığımı düşünüyordu. Pupet'in, küçüğün, annemle daha özgür, rahat ilişkileri vardı. Annem onu daha az sayardı. O da annemin daha az etkisinde kalmış olduğu için onun kadar katılık göstermezdi davranışlarında. Memoir d'une jeune fille rangée adlı anı kitabım çıktığı zaman onu elden geldiğince yatıştırma işini Pupet üzerine almıştı. Bense bir iki sözle özür dileyerek kendisine bir demet çiçek götürmekle yetindim. Zaten bu onu hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Günün birinde bana, ana babalar çocuklarını anlamıyorlar dedi. Ama bu karşılıklı oluyor. Bu yanlış anlaşılmalar üzerinde konuştuk ama genel görünümleri üzerinde durduk ancak. Bir daha da bu konuya hiç dönmedik. Kapısını çalardım. Hafifçe sızlandığını, döşeme tahtaları üzerinde terliklerini sürdüğünü, sonra iç çekişini işitirdim. Bu kez konuşabileceğimiz bir takım konular bulacağıma, bir anlaşma alanı yaratacağıma söz verirdim kendi kendime. Ama daha 5 dakika geçmeden gene yenilmiş olurdum oyunda. Ortaklaşa ilgilerimiz o kadar azdı ki kitaplarını karıştırırdım. Aynı kitapları okumuyorduk. Onu konuştururdum, dinlerdim söylediklerini, yorumlardım. Ama annem olduğu için başka bir ağız söylese daha az dokunacak tatsız cümleleri bana büsbütün tatsız geliyordu. 20 yaşındayken alışa geldiğim beceriksizliğiyle bir içli dışlılık havası yaratmaya kalktığı zamanlardaki kadar kasılıyordum gene. Biliyorum aklımı beğenmezsin sen ama bu canlılığını da iste isteme benden almışsın, hoşuma gidiyor derdi. Canlılıktan yana kendisine çektiğini yürekten söyler, katılırdım bu sözlerine. Ama cümlesinin başlangıcı hızımı kesiyordu. Öylelikle birbirimizi karşılıklı olarak kötürümleştiriyorduk. Beni tepeden tırnağa süzerek "sen ürkütüyorsun beni" dediği zaman işte bütün bunları anlatmak istemiştim. Kız kardeşimin geceliğini sırtıma geçirdim. Annemin yatağının yanındaki sedire uzandım. Benim de içimde bir takım kaygılar vardı. Hava kararırken annemin istoru indirttiği, ortalığı yalnız başucundaki lamba aydınlattığı için oda iç karartıcı bir hal alıyordu. Karanlık, odanın ölüm üzüncü dolu gizini daha da koyulaştırıyor gibi geliyordu bana. Gerçekte o gecede, ondan sonraki üç gecede kendi evimdekinden daha rahat uyku uyudum. Telefon çalacak diye kaygılanmıyor, karmakarışık kuruntulara kaptırmıyordum kendimi. Oradaydım, annemin yanında. Bir şey de düşünmüyordum. Annem o geceler karabasan görmedi. İlk gece sık sık uyandı, su istedi. İkinci gece pöç kemiği çok ağrıdı. Bayan Kurno annemi sağ yanına yatırdı. Bu kez de kolu hiç rahat vermedi. Tutup bir lastik simide oturttular. Böylelikle ağrılı yeri rahatlıyordu. Ama kaba etlerinin o kadar mavi, o kadar nazik olan derisinin zedelenmesi tehlikesi çıkıyordu ortaya. Cuma cumartesi günleri oldukça iyi uyudu. Daha perşembe gününden verilen ekanille kendine yeniden güven duymaya başlamıştı. Atlatır mıyım dersin diye sormuyordu artık. Düzgülü bir yaşayışa yeniden başlayabilir miyim dersin diyordu. Çok şükür bugün seni görüyorum dedi bana mutlu bir sesle. Dün görmüyordum. Ertesi gün Limok'tan gelen Jean yüzünü korktuğundan daha az bozulmuş buldu. Bir saate yakın süre konuştular. Cumartesi sabahı Chantal'le birlikte gene geldiği zaman annem şakrak bir sesle onlara "gördünüz ya kefeni yırttım" dedi. "100 yaşıma dek yaşarım artık. Benden kurtulmanız için öldürmeniz gerek." Doktor P. iyice şaşırmıştı. Anneniz konusunda önceden bir şey söylenemez bu durumda. O kadar canlı bir insan ki. Bu son sözü anneme ilettim. Evet ya, canlı bir insanım dedi sevinçle. Biraz şaşmıyor değildi. Bağırsakları artık işlemiyordu. Oysa hekimler tasalanır görünmüyorlardı. Önemli olan bir kez işlemeleri. Böylelikle işlemez hale gelmedikleri tanıtlanmış oldu. Doktorlar pek memnunlar. Memnunlarsa mesele yok. Önemli olan o. Cumartesi akşamı uyumadan önce konuştuk. Tuhaf dedi. Dalgın bir sesle Bayan Leblon'u düşündüğüm zamanlar onu evimde görüyorum. Öyle geliyor gözümün önüne. Bir çeşit manken gibi. Şişirilmiş, kolsuz, hani ütücülerdeki gibi. Doktor P. karnımın üzerinde bir kara kağıt şeridi. Arkasından adamı karşımda etten, kemikten bir insan olarak görünce tuhafıma gidiyor. Gördün mü dedim, bana alıştın şimdi. Seni ürkütmüyorum artık. Yok canım. Seni ürküttüğümü söylemiştin de. Öyle mi dedim sana? İnsan tuhaf şeyler söylüyor. Ben de alışmıştım bu yaşayışa. Akşamın 8'inde geliyordum hastaneye. Pupet bana günün haberlerini veriyordu. Doktor ne uğruyordu sonra. Bayan Kurno geliyor, yarayı tımar ederken ben de giriş aralığında kitap okuyordum. Günde 4 kez odaya üzeri sargılar, gaz bezleri, bezler, pamuk, yakı, demir kutular, küçük leğenler, makaslar yüklü tekerlekli bir masa getiriliyordu. Masa odadan çıkarıldığı sıra gözlerimi hemen başka yana çeviriyordum. Bayan Kurno arkadaşlarından bir hemşirenin de yardımıyla annemin temizliğini yapıyor, uykuya hazırlıyordu onu. Yatıyordum. Bayan Kurno anneme çeşitli iğneler vurduktan sonra ben annemin başucunda yanan lambanın ışığında kitap okurken bir fincan kahve içmeye gidiyordum. Dönüyor, biraz ışık gelsin diye aralık bıraktığı kapının yanında oturuyordu. Okuyor, örgü örüyordu. Şilteyi titreştiren elektrikli aygıtın hafif uğultusu işitiliyordu. Uykuya dalıyordum. Saat 7'de uyanıyordum. Yara tımarı yapılırken yüzümü duvara dönüyor, nezleden burnumun tıkalı olmasına seviniyordum. Pupete kokular pek dokunuyordu. Bense annemin alnıyla yanaklarına sık sık sürdüğüm kolonyanın tatlımsı, iç baydırıcı kokusu dışında hemen hemen herhangi bir koku almıyordum. Bu marka kolonyayı artık hiç kullanamam. Bayan Kurno gidiyordu, ben giyinip kahvaltı ediyordum. Anneme beyazımtırak bir ilaç hazırlıyordum. Dediğine göre pek tatsız bir şeymiş bu ama sindirimine yardım ediyormuş. Sonra içine bir bisküvit ufaladığım çayı kaşık kaşık içiriyordum ona. Oda hizmetçisi ortalığı silip topluyordu. Ben çiçekleri suluyor, düzeltiyordum. Telefonun zili çalıyordu sık sık. Giriş aralığına koşuyordum. Kapıları ardımdan kapıyordum ama annemin beni işitmeyeceğinden emin değildim. Ondan sakıntılı konuşuyordum. Bayan Raymond uyluk kemiğinin ne alemde olduğunu sordu diye anlattığım zamanlar gülüyordu. Bir şeycikler anlamıyorlar zavallılar olan bitenlerden. Sık sık beni bir hemşirenin çağırdığı da olurdu. Annemin arkadaşları, akrabalar hatırını sormaya geliyorlardı. Genellikle kendilerini kabul edecek gücü olmazdı ama kendisini düşünüp merak etmeleri onu pek sevindiriyordu. Yarası tımar edilirken dışarı çıkıyordum. Sonra öğle yemeğini yediriyordum. Çiğneyemediği için ancak ezmeler, bulamaçlar, pek ince kıyılmış etler, kompostolar, kremalar yiyordu. Tabağındaki yemeği son lokmasına dek yemeye zorluyordu kendini. Beslenmeliyim. Yemekler arasında bir taze meyve suları karışımını yudumluyordu. Vitamin bunlar, yarıyor bana. Saat 2'ye doğru pubet geliyordu. Pek iyi oluyor böyle usul usul diyordu annem. Bir gün yerinerek yazıklar olsun dedi. İkiniz de yanımda bulunun da 40 yılda bir ben hasta olayım. Şu işe bak. Praga gidişimden öncesine göre daha dingindim. Annemin canlı bir ceset haline geçiş süreci kesinlikle tamamlanmıştı. Dünya küçülmüş odasının boyutlarına sığmıştı. Taksinin içinde Paris'in sokaklarından geçtiğim zamanlar ancak ortasında figüranların dolaştığı bir tiyatro dekoru görüyordum artık. Gerçek yaşayışım annemin yanındaki yaşayışımdı. Bir tek amacı vardı bu yaşayışın, onu korumak. Geceleri en ufak pıtırtı bana korkunç bir gürültü gibi geliyordu. Bayan Kurnoğ'un göz gezdirdiği gazetenin hışırtısı, bir elektrik motorunun hırıltısı. Gündüzün pabuçlarımı çıkarıp geziyordum odanın içinde. Merdivendeki, tepemizdeki geliş gidişler kulak zarlarını patlatıyordu insanın. Saat 11 ile öğle vakti arasında sahanlıktan geçirilen tokuş demir tabaklar, güğümler, mataralar, karavanalarla yüklü tekerlekli masaların gürültüsü utanç duyulması gereken bir şey gibi geliyordu bana. Düşüncesiz bir oda hizmetçisi uyuklamakta olan annemden ertesi gün ne yemek istediğini kararlaştırmasını, yağda kızarmış tavşan eti mi hanımefendi piliç kızartmasını rica ettiği zaman fena öfkeleniyordum. Öğle yemeğine söz verilen beyin yerine pek iştah açıcı olmayan bir kıymalı yemek getirildiği zaman da kızıyordum. Annemin cana yakın bulduklarını, Bayan Kurno'yu, Bayan Loran'ı, Martin'le Paran'ı ben de cana yakın buluyordum. Bayan Gontran bana pek geveze bir kadın olarak görünüyordu. İzne çıktığı öğleden sonrasını kızına pabuç aramakla geçirdiğini anlatıyor örneğin. Bana ne bundan değil mi ama? Bu kliniği sevmiyordum artık. Güleç yüzlü, hamarat hemşireler işten baş alamıyordu. Paraları azdı, kendilerine sertlikle davranılıyordu. Bayan Kurno kendi kahvesini kendi getiriyordu. Buradan ancak sıcak su veriliyordu. Hemşirelerin uykusuz geçirdikleri bir geceden sonra üstlerine başlarına çekidüzen verecekleri, boyalarını tazeleyecekleri ne bir duş odaları vardı ne de bir ayrı ayak yolları. Bayan Kurno allak bullak olmuş gözetmenle dalaşlarını anlatıyordu bize.